Ayrım 19.
Sayfa 172. Genel anlamda yıkıldıkça daha da çok şişiniyorlardı. Hayalet olmuş olsaydılar savaştaki ortalan gibi her şeyi yapmaya cüret edebilirlerdi. Aperatif bir 3 saatimizi alıyordu. Sürekli validen, tüm sohbetlerin odak noktası söz ederdik ve de çalınabilecek ya da çalınamayacak nesnelerden, ardından da son olarak cinsellikten. Yani sömürge bayrağının 3 rengi. Katılan memurlar laflarını hiç sakınmadan askerleri irtikap ve görevi kötüye kullanma batağına saplanmış olmakla suçluyorlardı. Ancak askerler de bu suçlamayı aynen iade ediyorlardı. Tüccarlarsa tüm bu yiyici takımını ikiyüzlü sahtekarlar ve vurguncular olarak görüyorlardı. Valiye gelince en az 10 yıldır her sabah ortalık açığa alınacağı haberleriyle çalkalanıp duruyordu. Ancak bu gözden düşüşü müjdeleyecek o ilginç telgraf bir türlü gelmek bilmiyordu. Hem de her hafta ezelden beri bakana hitaben kaleme alınmış ve bu yerel zorbaya yönelik bin türlü çok somut iğrençlik salvosunu içeren en az iki imzasız mektup yollandığı halde. Soğan zarı gibi derilere sahip olan zencilerse bayağı şanslıydı. Çünkü beyaz adam asitli salgısıyla yumuşak pamuklu gömleği arasına bölmelenmiş vaziyette kendi kendini zehirlemekteydi. Öyle olunca da ona yanaşanın vay haline. Amiral Bregaton'dan beri bu konuda şerbetliydim. Birkaç güne kalmadan kendi müdürüm hakkında epey şey öğrendim. Hem de öyle böyle değil. Bir savaş limanı hapishanesinden bile çok daha adilikle dolu geçmişi hakkında. Ne ararsanız vardı geçmişinde ve hatta sanırım muhteşem adli hatalar bile. Kabul etmek gerekir ki tipten de kaybediyordu. Kesinlikle cani suratlıydı, daha doğrusu kimseyi itham etmeyelim, tedbirsiz bir adamdı. Hedefine ulaşma konusunda olağanüstü aceleci, bu da zaten aynı kapıya çıkar. Öğle uykusu saati geldiğinde geçerken Federberg bulvarındaki malikanelerinin gölgesinde yığılmış orada burada birkaç beyaz kadın görmek mümkündü. İklimin erkeklerden çok daha fazla çirozlaştırdığı subay ve sömürgeli eşleri zarifçe, mütereddit ince sesli, olağanüstü hoşgörülü gülümsemeli, eceli gelmiş ama halinden memnun yaratıklar gibi tüm solgunluklarının üstü allanıp pullanmış. Tüm bu nakledilmiş burjuva bayanlar kendinden başka güvenecek kimsesi olmayan tapınağın patronçesi kadar cesur ve basiretli olamıyorlardı. Öte yandan Pordür şirketi çok sayıda benim gibi küçük beyaz memur tüketiyordu. Bataklıkların yanındaki orman acentelerinde bu insan müsveddelerinden onlarcasını yitiriyordu her mevsim. Onlar öncülerdi. Her sabah orduyla ticaret hastanenin bürosuna kadar gelip adamları için ağlaşıyorlardı. Her Allah'ın günü yüzbaşılardan biri gelip 3 sıtmalı pişpirikçi çavuşuyla frengili 2 onbaşının tam da bir bölük oluşturmak için eksikliğini hissettiği o kadroların kendisine derhal teslim edilmesi için idareciyi tehdit edip kıyametler koparıyordu. Eğer ona o kıçını kaldırmaktan aciz dalgacılarının öldükleri söylenirse işte ancak o zaman hastane yöneticilerinin yakasını bırakıyor ve çaresiz gerisin geriye tapınakta biraz daha kafa çekmeye gidiyordu. İnsanlar, günler ve nesneler bu yeşillikte, bu iklimde, sıcakta ve sivrisinekli ortamda o kadar çabuk yok oluyordu ki bunu fark edecek zamanı ancak bulabiliyordunuz. Kaçışı yoktu, iğrençti bu. Parçalara, tümcelere, uzuvlara, pişmanlıklara, hücrelere ayrışarak güneşte kayboluyorlardı. Işık ve renk çağlayanında eriyorlardı ve hem tadı hem de zamanı yanlarına katıyorlardı. Kaçışı yoktu. Geride sadece göz alan bir endişe kalıyordu. Nihayet görev yerimin yakınlarına kadar beni taşıyacak olan küçük şilep kıyı boyunca ilerleyerek Fort Gunn açıklarında demirledi. Papuatay adı. Papuata Fransızca'da empapator fiilini kestaneyi çizdirmek çağrıştırıyor. Çizi kestane gemisi gibi. Küçük yamyaslı bir teknesi vardı. Haliçlere göre imal edilmiş. Odun yakıyordu. Papuata gemideki tek beyaz olma sıfatıyla bana mutfakla hela arasında bir yer bahşedildi. Denizde o kadar ağır ilerliyorduk ki bunun önce koydan çıkabilmek için alınan bir önlem olduğunu sandım. Ancak hızımız hiç artmadı. Bu papuata inanılmaz derecede güçten yoksundu. Böylece kıvrak buğulu sıcakta bodur ağaçlı ve boz bir sonsuz şerit oluşturan kıyıdan uzaklaşmadan yol aldık. Ne gezintiydi ama. Papuata güçlükle yarıyordu suları. Sanki tüm terini akıtmış da içinde yüzüyormuşçasına. Dalgacıkları teker teker sarmalıyordu pansuman yaparcasına. Gemi kılavuzu uzaktan görebildiğim kadarıyla melez gibi gelmişti bana. Gibi gelmişti diyorum çünkü asla bundan emin olmak için kaptan köprüsüne kadar çıkabilecek enerjiyi bulamadım kendimde. Saat 5 sularına kadar güneş güvertede kaldığı sürece dar koridorun gölgesinde biricik yolcular olan zencilerle mahsur kalmayı yeğledim. Güneşin kafanızı gözlerden başlayarak yakmaması için leğen faresi gibi göz kırpıştırmak gerekiyordu. Saat 5'ten sonra ufukta bir göz gezdirebilmek mümkündü. Hayatın tadı. Şu boz kesit orada suyun hizasındaki tıkız toprak parçası, o bir nevi ezilmiş kolun alt kısmı bana hiç de güven telkin etmiyordu. Bu havayı solumak çok iğrençti. Geceleyin bile. Daima öylesine ılık, küflü bir deniz havası. Tüm bu yavanlık insanın midesini kaldırıyordu. Makine dairesinden yükselen kokular ve üstelik gündüz şu tarafı fazla sarımtırak, öte tarafı fazlasıyla mavi dalgalarda cabası. İnsan kendini Amiral Bragueton'dakinden bile beter hissediyordu, katil askerler faslı hariç elbette. Nihayet varış limanıma yaklaştık. Adını anımsattılar bana. Topo. Bu yağlı bulaşık sularının üzerinde konserveden oluşan dört öğün yemeği sindire sindire yiyecek kadar bir zaman zarfında ak sıra tık sıra titriye titriye yanaşabildi sonunda Papuata. Diken gibi bambularla kaplı kıyıda çatısı saman saplı üç kocaman kulübe beliriyordu. Uzaktan bakılınca ilk bakışta oldukça sevimli bir izlenim yaratıyordu. Kumlu geniş bir nehir ağzı, benimkiymiş, öyle dediler. Oradan yol alıp kayıkla ormanın ortasına ulaşacakmışım. Topo'da, bu deniz kıyısındaki karakolda sadece birkaç gün kalacaktım, öyle ayarlanmıştı. Nihai sömürgeci kararlarımı alıncaya dek. Rotamızı hafif bir iskeleye doğru çevirdik ve Papuata koca gövdesiyle ona ulaşmadan önce dibi sıyırdı. Bambudan yapılmıştı, iskele gayet iyi hatırlıyorum. Onun da kendi özgeçmişi vardı. Her ay yeniden inşa ediliyordu. Öyle dendi bana. Binlercesi birden onu yalayıp yutmaya gelen çevik ve atik yumuşakçalar yüzünden. Hatta bu müebbet inşaat Topo Karakolu'nun ve mıntıkasının komutanı Teğmen Grappa'yı, Grappa sert bir İtalyan içkisi, perişan eden umut kırıcı uğraşlardan biriydi. Papuata sadece ayda bir sefere çıkardı. Ne var ki yumuşakçaların onun iskelesini lüpletmesi bir ay bile sürmüyordu. Vardığımızda Teğmen Grappa evrakıma el koydu. Namuslarını denetledi, bakir bir evrak defterine kaydetti ve bana aparatif ikram etti. 2 yılı aşkın bir süredir Topo'ya gelen ilk yolcu olduğumu açıkladı bana. Topo'ya gelip gidilmezdi. Topo'ya gelmek için hiçbir neden yoktu. Teğmen Grappa'nın emrinde hizmet veren bir de çavuş Asit vardı. Bu inzivada birbirlerinden pek hoşlanmıyorlardı. Astıma karşı hep dikkatli davranmak zorundayım diye belirtti bana Teğmen Grappa daha ilk temasımızda. Fazlasıyla yüz göz olmaya meyilli. Bu kıraçlıkta bir vukuat düşlemeye kalksanız bile pek inandırıcı olmayacağı için ortam elverişli değildi. Çavuş Asit önceden bir sürü vukuat yok belgesi hazırlardı ve Teğmen Grappa bunları sektirmeden imzalar, Papuata'da düzenli olarak genel valiye taşırdı. Çevre lagünler arasında ve ormanın dip bucağında küflenmiş, kırıp geçirilmiş triponozomun, tripozonoma gambiens, çeçe sineği vasıtasıyla bulaşan ve uyku hastalığına neden olan parazit. Ve süreyen sefaletin sersemlettiği birkaç kavim çürüyüp duruyordu. Bununla birlikte bu kavimler az buçuk bir vergi ödüyordu yine de ve elbette sopa zoruyla. Söz konusu sopayı vekaleten kullanmak üzere de gençlerin arasından birkaç milis devşiriliyordu. Milislerin sayısı 12 kadardı. Nasıllardı anlatabilirim. Onları yakından tanıdım. Teğmen Grappa bu ballı delikanlıları kendine göre donatır ve asker tayınıyla beslerdi. 12 kişiye bir tüfekti ölçü ve herkese bir küçük bayrak. Ayakkabı yok. Gel gelelim, bu dünyada her şey görece ve mukayeseye tabi olduğu için yerel devşirmeler Grappa'nın işini gayet iyi idare ettiği kanaatindeydiler. Hatta Grappa her gün yeni gönüllüleri reddetmek zorunda kalıyordu. Üstelik bayağı coşkuluydular, ormandan bıkmış usanmış ana baba kuzuları. Köyün civarında av pek kesattı ve haftada en az bir nine yeniyordu, ceylan niyetine. Saat 7'den itibaren her sabah Alsid'in milisleri talime çıkarlardı. Kulübesinin bana tahsis etmiş olduğu bir köşesinde yatıp kalktığımdan bu cümbüşü izlemek için en elverişli yere kurulmuştum. Böylesine istekli askerleri dünyanın hiçbir ordusu asla sahip olamamıştır. Asid'in çağrısı üzerine bir yandan kumu dörder, sekizer, sonra da 12'şerli sıralar halinde arşınlarken bu yabaniler kendilerini paralayarak olmayan çuvallar, ayakkabılar, hatta süngüler düşürüyorlardı ve dahası daha da zor olanı onları kullanıyormuş gibi yapıyorlardı. Hala şuracıkta ve dipdiri duran doğanın içinden daha yeni çıkıp geldiklerinden biricik giysileri bir tür kısacık haki dondan ibaretti. Geride ne varsa hepsini kendileri düşlemek zorundaydılar ve onlar da bunu yapıyordu. Alsid'in kesin bir emri üzerine bu yaratıcı savaşçılar sanal çuvallarını yere bırakarak bir koşu gidip sözde düşmanlara sözde öldürücü darbeler vuruyorlardı. Düğmelerini çözmüş gibi yaptıktan sonra görünmez silahlarını çatıyorlar ve yeni bir işaret üzerine de bu kez yaylım ateşi soyutlamalarıyla coşuyorlardı. Onların böyle dolap beygiri gibi döndüklerini, özene bezene debelendiklerini, kopuk kopuk ve tamamen gereksiz ince ayrıntılı hareketlerle kendilerini kaybettiklerini gördükçe insana hafakanlar basıyordu, kasvet çökecek derecede. Üstelik topoda denizle nehrin aynaları arasında kumun kusursuzca yoğunlaştırdığı parlatılmış ve katışmış ham sıcaklık ve boğulma hissi insana güneşten yeni kopup düşmüş bir parçanın üzerine zorla oturtulmakta olduğuna dair kıçının üzerine yemin bile ettirirdi. Ancak bu amansız koşullar Asid'i bağırmaktan alıkoymuyordu aksine. Çığlıkları akıl almaz talimini aşıp çok daha öteye, tropik ormanın sınırındaki ulu sedirlerin doruklarına kadar varıyordu. Hatta daha da ötelerde gök gürültüsünü andırırcasına yankılanıyordu. Hazır ol nidaları. Bu sırada Teğmen Grappa adalet dağıtmaya hazırlanıyordu. Bu konuya tekrar döneceğiz. Lanetli iskelesinin oynak inşaatında gözetliyordu ama daima uzaktan ve kulübesinin gölgesine sığınarak. İyimser ve kuşkucu bir şekilde Papuata'nın her gelişinde birlikler için tam bir donanımın yollanmasını beklemeye koyuluyordu. 2 yıldır boşu boşuna talep ediyordu bu tam donanımını. Korsikalı olduğu için milislerinin hala çırılçıplak olduklarını gördükçe Grappa kendini belki de bir başkasının hissedeceğinden daha fazla aşağılanmış hissediyordu. Kulübemizde yani Asidinkinde sözüm ona yasa dışı bir alışveriş sürdürülüyordu. En tüpüften nesneler, pestem kerani şeyler, zaten Topo'nun tüm kaçakçılık işleri Asid'den sorulurdu. Çünkü azıcık mal istiflemişti, başkası da yoktu. Paketlenmiş ya da hem tütün, birkaç litre alkol ve 1-2 metrelik pamuklu. Topo'nun 12 milisi Alsi'de gerçek bir sempati besliyorlardı. Gözle görülür biçimde. Üstelik de onları ölçüsüzce azarladığı ve epey haksızca kıçlarını tekmelediği halde. Ancak bu çıplak yaşam meraklısı askerler onda o yakın akrabalığın yatsınamaz alametlerini ayrımsamışlardı. Yani o onulmaz doğuştan fukaralığın. Tütün onları yakınlaştırıyordu. Ne kadar zenci olurlarsa olsunlar eşyanın tabiatı meselesi. Yanımda Avrupa'dan birkaç gazete getirmiştim. Asit haberlerle ilgilenme arzusuyla onlara göz gezdirdi. Ancak her ne kadar üç kez dikkatini bu bölük börçük sütunlara yoğunlaştırmayı denediyse de okumayı bitiremedi. Aslına bakılırsa diye itiraf etti bana bu başarısız girişiminden sonra, ben haberleri artık hiç sallamıyorum. 3 yıldır buradayım. Bu sözler Alsid'in beni keşiş numarası yaparak şaşırtmaya çalıştığı anlamına gelmiyordu elbette. Hayır, ancak tüm dünyanın ona karşı su götürmez kayıtsızlığı, kabalığı, onu da karşılığında tezkere bırakmış çavuş sıfatıyla tüm dünyaya, topu hariç, sanki ayrı bir gezegenmiş gibi davranmaya zorluyordu. Zaten temiz yürekli adamdı. Alsid yardımsever, cömert falan filan. Bunu daha sonra anladım, iş işten geçtikten sonra. Ondaki o müthiş tevekkül, yani ordu ya da başka yere ait zavallıları öldürmeyi de onları yaşatmak kadar kolaylaştıran o temel nitelik belini büküyordu. Garibanlar asla ya da neredeyse asla sormazlar, katlandıkları şeylerin nedenini, niçinini, birbirlerinden nefret etmekle yetinirler, o kadar. Kulübemizin çevresinde acımasız, kızgın kumla günlerinin ortasına serpilmiş şu minik garip çiçekler yetişiyordu. Taze ve kısa ömürlü, yeşil, pembe ya da lal. Avrupa'da yalnızca kimi porselenlerin üstündeki desenlerde görülebilen, budalacı olmayan ve ilkel bir tür çan çiçeği. Upuzun berbat güne saplarının üstünde içine kapanmış olarak katlanırlar ve akşam olduğunda açarken de ilk ılık meltemle birlikte tatlı tatlı titreşirlerdi. Günün birinde onlardan küçük bir buket topladığımı gören Asit beni uyardı. İstersen onları toplayabilirsin ama sakın sulama. Şu küçük kaltakları ölürler. Pek hassastırlar. Bizlerin Rambuye'de asker çocuğu okullarında yetiştirdiğimiz güne bakanlara benzemezler. Onların üstüne işesen de olurdu. Her şeyi emip yutarlardı. Zaten çiçek dediğin insan gibidir. Ne kadar iri ise o kadar dangalaktır. Bu elbette Teğmen Grappa'ya bir göndermeydi. Bedeni azman ve belalı, elleri kısacık, lal, korkunçtu. Asla hiçbir şey anlayamayacak olan eller. Zaten Grappa da bir şey anlamaya çalışmıyordu. Topo'da 2 hafta kaldım ve bu 2 hafta boyunca Alsid'in yalnızca varlığını ve aşını, yatak ve kum pirelerini, 2 ayrı cins değil, kininini ve yakındaki kuyunun amansızca ılık ve ishalli suyunu da paylaştım. Günün birinde kibarlığı tutan Teğmen Grappa istisnai olarak beni evinde kahve içmeye davet etti. Kıskançtı Grappa ve yerli kapatmasını asla kimselere göstermezdi. Dolayısıyla beni davet etmek için zenci avradının köye ailesini görmeye gittiği bir günü seçmişti. Bu aynı zamanda mahkemesinde duruşma günüydü. Beni etkilemek istiyordu. Kulübesinin çevresinde sabahın köründen itibaren damlayan davalılar kalabalıklaşmıştı. Peştemallerin renk kattığı ve çığırışan tanıkların alacaladığı başına buyruk bir kitle. Mahkemeye işi düşenlerle sıradan izleyiciler hep birlikte ayakta, aynı çemberin içinde karışmıştı. Hepsi de buram buram sarımsak, sandal ağacı, ekşimiş tereyağı, safranlı ter kokuyordu. Tıpkı Alsid'in milisleri gibi tüm bu insanlar da öncelikle düşsel bir alemde kendinden geçercesine yırtılmaya meraklı gibiydiler. Gergin ellerini başlarının üstünde savlar fışkırtarak sallarken etrafa kastanye sesini andıran bir dil paralıyorlardı. Teğmen Grappa palmiye ağacından gıcırtılı ve dertli koltuğuna gömülmüş, tüm bu harman yapılmış tutarsızlıkların karşısına geçmiş sırıtıyordu. Gereğini düşünmek için karakolun tercümanına bel bağlıyordu. Tercüman da karşılığında sırf ona hitaben ve bağıra çağıra akıl almaz talepler geveliyordu. Söz konusu olan belki kızları geçerli bir biçimde satıldığı halde onu asla kocasına teslim etmeyen kimi ebeveynlerin iade etmeyi reddettikleri kör bir koyunla ilgili olabilirdi. Bahane de gelinin erkek kardeşinin tam da bu arada koyuna bakan kişinin kız kardeşini öldürmüş olması olabilirdi. Ve bundan bile karmaşık daha nice vızıldanma. Bizim hizamızda bu çıkar ve örf adet sorunlarını tutkuyla izleyen yüzlerce surat kısa tok vuruşlu seslerle ya da koca gulugluklarla dişlerini sergiliyordu zencice sözcükler. Sıcaklık haç safhaya varıyordu. İnsanın çatının köşesinden gökyüzüne bir göz atası geliyordu. Acaba başımıza bir felaket mi geliyor diye meraklanarak, ufukta bir sağanak belirtisi bile yoktu. Ben şimdi onları uzlaştırmasını bilirim diye kararlaştırdı sonunda. Hava sıcaklığının ve ağız dalaşlarının çözüm bulmaya yönelttiği Grappa. Nerede gelinin babası, getirin şunu. Burada diye yanıtladı 20 kafadar birden. Gayet vakur biçimde onu sarmalayan Roma usulü sarı bir peştemal takınmış köylü pörsük bir yaşlı zenciyi önlerine katarak. O, yani ihtiyar zenci, yumruğu sıkılı, sağında solunda anlatılan ne varsa altını çizerek ineliyordu. Buraya hiç de şikayetçi olmaya gelmiş gibi bir hali yoktu. Daha çok zaten artık epeydir pek de olumlu bir sonuç çıkacağını beklemediği bir dava vesilesiyle biraz oyalanmaya gelmişe benziyordu. Haydi diye emretti Grappa. 20 kamçı, bitsin şu iş. Bu ihtiyar pezevenge 20 çavun darbesi vurulsun. Şu kıçı kırık koyun martavallarıyla 2 aydır her perşembe karşıma çıkıp kafa ütülemek neymiş görsün. İhtiyar 4 iri kıyım milisin üstüne doğru geldiğini gördü. Önce ondan ne istendiğini anlayamıyordu. Ve sonra da birden kan çanağına dönmüş gözleri fal taşı gibi açıldı. Tıpkı henüz daha önce hiç sopa yemeyen ödü kopmuş yaşlı bir hayvan gibi. Aslına bakılırsa direnmeye çalışmıyordu. Ancak adaletin bu sillesini en az acı çekecek biçimde karşılamak için nasıl durması gerektiğini de kestiremiyordu. Milisler onu peştemalının kumaşından çekiştiriyordu. Aralarından ikisi ille de diz çökmesini istiyor, diğeri ise aksine yüzü koyun uzanmasını emrediyordu. Sonunda olduğu gibi öylece peştemalı sıyrılmış, yere yapıştırılması konusunda anlaştılar ve anında sırtına ve pörsük kalçalarına inen darbelerle eşek sudan gelinceye kadar dayak yedi. Hem de yapılı bir katırı bile 800 gün boyunca böğürttürecek cinsten. Kıvrandıkça fışkıran kanla karışık ince kum taneleri karnının etrafına yıvışıyordu. Öyle bir çığlık çığlığa kum tükürüyordu ki keyif olsun diye işkence edilen hamile, azman, base cinsi bir dişi köpeği andırıyordu. İzleyenler olay devam ettiği sürece seslerini çıkarmadılar. Yalnızca cezalandırma işleminin sesleri duyuluyordu. İş bitince iyice sersemleyen ihtiyar ayağa kalkmaya ve Roma usulü peştemalını beline dolamaya çalıştı. Ağzından, burnundan ve özellikle de tüm sırtından bolca kan geliyordu. Bir sürü dedikodu ve yorumla çalkalanan kalabalık onu da yanına katarak uzaklaştı matem havasında. Teğmen Grappa prusunu yeniden yaktı. Benim önümdeyken bu tür şeylere mesafeli davranmaya özen gösteriyordu. Sanmıyorum ki bu tutumu başkalarından daha neronvari bir adam olmasından kaynaklanıyor olsun. Gel gelelim, düşünmeye zorlanmaktan hiç hoşlanmıyordu. Bu anın canını sıkıyordu. Adli görevlerini yerine getirirken onun sinirlerini asıl geren şey ona sorulan sorulardı. Aynı gün kolay kolay unutulmayacak cinsten 2 dayak daha izledik. Bunlar da başka şaşırtıcı öykülerin sonucuydu. Geri alınmış drahamalar, hazırlanacağı sözü verilmiş zehirler, kuşkulu vaatler, nesebi belirsiz çocuklar. Ah, bir bilseler o uyuşmazlıklarını hiç iplemediğimi, gelip bana o dal yaraklıklarını anlatarak kafa ütülemek için ormanlarını terk edip buralara kadar gelmezlerdi. Ben gidip onları kendi ıvır zıvır dertlerimden haberdar ediyor muyum sanki diye kestirip atıyordu Grappa. Yine de, diye düzeltti sözlerini, böyle giderse bu pisliklerin benim adaletimden zevk almaya başladıklarına inanacağım.